Herkese iyi akşamlar. 8 Ocak 2026'nın ilk programını yapıyoruz. Perşembe günü Sarper Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Nasılsın öncelikle?
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Sen nasılsın?
İyidir vallahi. Ne olsun? Nasıl geçti bu 2 haftalık bir ara verdik. Yine güzel projeler ortaya koyduğunu gördük mail gruplarından. Nasıldı
Evet.
AI ile deneyimlerin diye başlayayım
Ya
sorumu.
evet, AI dolu, baş ağrısı dolu bir dönem geçirdim aslına bakarsan, ama tatil de yaptık. Yani biz biliyorsun işte 2 hafta, 14 Aralık'ta mı 20 Aralık'ta mı yapmıştık en son? 14 Aralık civarı yaptık galiba. Of, bayağı vakit geçirmişiz. Ondan sonra bir hafta ben tatildeydim, bir hafta yeni yıl derken galiba öyle yapamadık, ama orada ben yapay zeka ile devam ettim. İşte o video düzenleyici uygulamasıyla çok uğraştım. Hala da uğraşıyorum aslında. Bir özellik daha deniyorum şimdi falan, ama şey, o da insan böyle bir şey, bu bağımlılık gibi, ilaç bağımlılığı gibi bir şey
Ha,
bence
evet
hocam. Ya
hocam
yani
ya.
bırakamıyorsun. Ya bir de şunu deneyeyim. Bir de şu özellik vardı. Ya bu olabilir mi acaba? O olmadı ama bu olabilir mi falan diye deniyorsun, deniyorsun. Oralarda kalan bir şey. Ama zevkli bir dönemdi. Yani onun dışında da tabii biliyorsun ben ders veriyorum. Çocukların finalleri falan var. Onlarla uğraştık. Öyle bir dönemdi. Sen neler yaptın hocam?
Vallahi hocam ben de bilgisayarda uygulama geliştirme sürecinden biraz daha zıplayıp mobil tarafa
Süper.
özellikle Android tarafında bir uygulama geliştirmeyi denedim ve Play Store'da testi açtım. Bir tanesi bir klavye uygulaması, Inclusive Keyboard isminde. Bir tanesi de işte betimlemeli fotoğraf çekme uygulaması üzerine SenseShot diye bir uygulama yaptım. Onu kullanacağıyla buluşturduk. Şeyi denemek istedim ben de açıkçası. Orada hani mobilde uygulama geliştirilebiliyor mu gerçekten? Ne kadar sağlıklı oluyor diye. Valla Antigravity'de gayet keyifli bir deneyim yaşatıyor. Dediğin gibi bir de hastalık gibi hocam. Yani işten aralık buldukça direkt ona sarıyorsun ve ilaç bağımlı gibi bir şey oluyor yani. Hani enteresan bir durum.
Aynen öyle.
Ama keyifliydi ya açıkçası. 2 hafta ben de tatil yaptım geldim ya.
SenseChat hocam nasıl bir uygulama? Yani fotoğrafı betimliyor mu çekerken? Önce betimliyor
Çeker,
muyum?
çekerken betimleyerek galeriye kaydediyor hocam. Ve hani o daha sonra galeriye dönüp baktığında kendi uygulama içerisinde betimlemeli olarak resmi
Adı
duyabiliyorsun.
betimlemeli halde oluyor yani.
Hem adı betimlemeli ve onu şeyde fotoğrafın içine de kaydediyor. Orada fotoğrafı betimleyebiliyorsun. Betimlemeden önce de uygulama sana hani şeyde de yönlendirme yapıyor. Bu neydi? Bir tane uygulama vardı Türk Telekom'un geliştirdiği aslında. İşte aşağı,
iSense
sağ,
miydi?
sola. Evet
Aha.
evet öyle bir
Evet,
şeydi.
aha.
Hem
Aha.
öyle yönlendirmeler yapıyor. İşte ışığın şeyini sana söylüyor. Düşük ışık, karanlık ışık falan filan. Neyse. Bir de aynı zamanda sahne betimlemesi de önden alabiliyorsun. Hani o kompozisyonla ilgili bilgi de alabiliyorsun.
Daha fotoğrafı çekmeden önce.
Evet. Ondan sonra fotoğrafı çekince de işte daha sonra galeriden betimlemeli olarak da hem dizine de öyle kaydediyor betimlemesini. Bir de şöyle bir özellik koydum ben. O bence çok güzel. Yani ki sosyal medyada paylaşacaksın. Paylaş butonu koyduktan sonra ona tıklıyorsun. Sana doğrudan şeyini betimlemesini panoya kopyalıyor ve işte Facebook açtıysan Facebook'ta fotoğrafı yüklüyor. Dilersen sen onun betimlemesini de ekleyebiliyorsun
Alt
açıklama olarak.
açıklama kısmına
Aynen.
yapıştırıp
Aynen.
diyorsun, gönderiyorsun.
Aynen.
Güzel.
Aynen
Sarper
öyle.
Hocam, peki betimlemeyi şey mi sadece ekran okuyucu mu görüyor, fotoğrafın bir tarafında yazılı var mı?
Fotoğrafın bir tarafında yazılı yok galiba hocam. Sadece
Değil mi?
ekran
Alt
okuyucu
metin
görüyor.
olarak oluyor. Tabii
Aynen
tabii.
öyle.
Ekran
Sadece
okuyucu
ekran
görüyor.
okuyucu.
Sen duyuyorsun onu. Zaten gerekte kalmıyor. Onu da istersen kopyalayıp
Aynen öyle. Yani istediğin şekilde istediğin
yapıştırabiliyorsun.
yerde kullan. Bir
Sarper
de
Hocam, bunu
üstüne
hep Apple'a da yapalım bunu ya.
Apple evet. Apple
Ya
ekosistemine
iPhone
yapılabilir de hocam.
uygulaması benim de hayalim de, dur bakalım günün birinde belki sebeder bana bir Mac bilgisayar alırsa onda da deneriz. Şimdiden
O
buradan
şey, o şey. Orada bir
bir
de prosedürler var. Şeyde.
sipariş.
O zaman şöyle yapalım. Engelsiz erişim bana
Evet.
buradan katılım ücreti verirse ben Engin bilgisayar alamam.
O herkes birbirinden bekliyor, böyle takılıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar konumuz Olgun abim. Niye? Çünkü bugün bize dilekçe
Evet.
yazımı üzerinde duracağız. Yani dilekçe neler nasıl yazılır üzerinde duracağız.
Hı-hı.
Ve birçok konuda farklı farklı dilekçeler aslında, yani tek bir konu değil dilekçe, çünkü yani her türlü şeye yapabilirsiniz. Nereden başlayalım?
Yani aslında hocam burada önemli olan Olgun abi öncelikle hoş geldin. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz
Teşekkür
aslında
ederim.
bugüne kadar işte yapay zekadan doğru şekil isterleri hani yapılandırma ve şekillendirme üzerine konuştuk. Bu doğrultuda da senin aslında burada vereceğin bilgiler çok önemli. Yani biz yapay zekada hukuki çerçevede de hani çok bilgiye sahip olmasak da doğru bir şekilde nasıl oluşturabiliriz mesela? İlk etapta nelere dikkat edersek hakkımızı doğru şekilde arayabileceğimiz bir dilekçe ortaya koyabiliriz. Ne bileyim işte bir tüketici mahkemesinde örneğin bir ürünümüz Ayıplı çıktıysa onu üzerine bir isterde bulunuyor olabiliriz ya da ayrımcılığa uğradıysak onunla ilgili bir şey yazdırabiliriz diyelim ve bir içerik yazdırabiliriz. Bu konuda böyle bize bir genel çerçeveyi çizmen mümkün olabilir mi acaba?
Tabii ki şöyle yapalım. Şimdi tabii doğru promptları vermek her zaman çok önemli. Doğru promptları verdiğinizde güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Diyelim ki Sarper Hocam'ın söylediği gibi tüketici ile ilgili bir dilekçe yazacağız. Tüketici hakem heyetine bir dilekçe vereceğiz. Şimdi burada önemli olan ChatGPT'yi ya da işte Google Gemini neyse hangisiyle bunu yapıyorsak başınızdan geçen olayları ona hani bir avukata anlatır gibi ya da mahkemeye anlatır gibi aslında bir Word dosyasına yazmak. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki benim geçen de yaptığım bir olay. Bir araç aldınız. Yani vatandaş bir araç almış. Aracın da su lekeleri var. Bu su lekeleri demişler ki 1-2 ay içerisinde gider gitmemiş. Bu servise gitmiş. Serviste buna boya koruma uygulamışlar. O an geçmiş. Ama 2 ay sonra tekrar aynı şey olmuş. Bu bir aslında bir kimyasal tepkime. Yani su değdiği zaman araca bir kimyasal tepkime oluyor. Böyle bir şey. Şimdi burada ben şöyle dedim ChatGPT'ye işte şu plakalı dedim ki seninle şimdi tüketici hakem heyetine bir dilekçe yazacağız. Hukuki bir dilekçe yazacağız dedim. İşte tüketici dedim şu plakalı aracı şu tarihte satın almış. Aslında dilekçeyi oraya yazıyorsun ama tabii hukuk diliyle değil de bir vatandaş gibi düşünün. İşte benim anlattığım gibi araçta su lekeler varmış. 2 ay sonra geçmemiş gitmiş falan diyorum. Bir de bu Word dosyasını hazırlarken bunları yazdım. Ve dedim araçtaki şey geçmemiş, tamir de etmiyorlar. Biz şey dedik hani aracı yapın bunu da yapmıyorlar dedim. Ben tüketici hakem heyetine başvurmak istiyorum ve tüketici hakem heyetinden bu su lekeleri olan parçaların aynısıyla yenisiyle değiştirilmesini istiyorum dedim. Benim dilekçem bu şekilde olacak dedim. Daha sonra işte elimdeki aracın faturası, servis formları, bunları şöyle bir şey yaptım. Bazen ChatGPT birkaç dosyayı birden kabul etmiyor. Yani dosya yükle menüsünden yapıyoruz ya onu. FindReader'da bütün o dosyaları PDF olarak FindReader'a çağırdım 5-6 dosyayı. Ctrl S yapıp tek PDF, resim PDF şeklinde isimlendirdim. Tek dosya yaptım bunları sırasıyla, tarih sırasına göre. Önce ChatGPT'ye girdim. İşte daha fazla sor menüsünden dosya yükle dedim. Dosyayı yükledim. Sonra sor dedikten sonra da o yazdığım Word'ü, verdiğim prompt'u ChatGPT'ye şey yaptım. Yapıştırdım oraya ve enterladım. ChatGPT düşündü, bana bir dilekçe çıkarttı. Ve dilekçe normal işte tüketici hakem heyetine yazılmış bir dilekçeydi ve dilekçede şeyler de vardı. Yani isimler, soyadlar, adresler, TC kimlik numaralar çünkü onlar şeyde var ya sizin belgelerinizde rahat olsun diye. Bu şekliyle bir dilekçe oldu ve bana dedi ki ChatGPT istersen ben bu dilekçeyi dedi kanun maddelerini de ekleyebilirim. Yargıtay kararları da ekleyebilirim. Daha sert işte şey daha inandırıcı yapabilirim dedi. Tamam dedim ben de dedim ki evet kanun maddeleri de ekle. Hatta kanunların maddelerini oraya yaz dedim. Sonra yeniden bir dilekçe yaptı. Bu sefer dilekçe daha hukuki oldu. Kanun maddelerini ekledi. Yargıtay kararları ekledi. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Eklediği Yargıtay kararlarına asla güvenmeyin. Yani o Yargıtay kararlarını Google'dan aratın, bulun, karşılaştırın çünkü uyduruyor. Yani geçen de bir avukat arkadaşın bir başına gelmiş böyle bir şey yapmış yani bakmamış. İşte Yargıtay 60 hukuk dairesi diye bir karar. Yargıtay'da 60 tane hukuk dairesi yok ki. Ve sıkıntı yaşamış mahkemede yani yanlış bilgi vermek gibi falan. Bu uydurma yani hukukta uydurmaya biraz meyilli şey. Yani ben ona uydurma diyorum ama yine de özellikle Yargıtay kararlarında uyduruyor. Hatta bazen ben kanun maddelerini bile kanundan açıp bakıyorum. Karşılaştırıyorum. Ha evet doğru yazmış diyorum. Genelde kanun maddelerini doğru yazıyor da orada bir sıkıntı çıkmıyor ama Yargıtay kararlarında ya da işte Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kararlarında uydurabiliyor. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor ve bu promptlarla hazırladığınız dilekçeyi daha sonra siz kendi üslubunuza göre düzenleyip mahkemeye verebilirsiniz. Yani birebir vermenizi tavsiye etmem çünkü sizin
dilinizde yazmıyor aslında. Biraz onun ChatGPT dili olduğu çok açık. Dilekçe konusu böyle. Başka bir husus daha söyleyeyim. Başka bir dilekçe konusu daha söyleyeyim. Mesela bir ceza davasında savunma yazmak istiyoruz. Elimizde neler var? Elimizde iddianame var. Tensip zaptı var. Tensip zaptı dediğimiz mahkemenin ilk kişilere iddianameyi gönderdiği ve dediği işte bak bu iddianameye cevap ver. İşte seni şu tarihte duruşma yapacağım. Duruşmaya gelirken şunları hazır bulundur falan filan dediği bir ön form aslında tensip zaptı ve duruşma gününü belirlediği. Hatta iddianamenin dışında elinizde o olayla ilgili başka deliller de varsa fotoğraftı, yazılı belgeydi, şuydu, buydu. Yine dediğim gibi bunu tek dosya yapıp şeyde Fine Reader'da tek PDF yapıp iddianameyi ve tensip zaptını da bu PDF'in içerisine koyup işte yine bir prompt oluşturup Word dosyasında ben bu dosyada sanığım bana böyle bir suç isnat ediliyor ancak şu şu şu nedenlerle ben bu suçu işlemedim. O yüzden bu suçu işlemediğime yönelik bana bir savunma dilekçesi hazırla dediğin zaman ama olayları da ayrıntılı yazdığında gerçekten kanun maddelerini de koyarak ayrıntılı dilekçe hazırlayabiliyor arkadaşlar. Yani dilekçe hazırlama hususu bu şekilde.
Yani genel olarak aslında şöyle toparlamak doğru olacaktır hocam. Bence çok önemliydi bu bilgiler. Birincisi özellikle bir nereye hitap edileceği değil mi hocam? O çok önemli. Yani biz normalde dilekçe hazırlarken mesela prompta özellikle nereye hitap edeceğiz? Olay örgüsü anladığım kadarıyla çok önemli burada. Orada başımızdan geçen olayı belki yani çok böyle duygusal olarak değil de net ifadelerle anlatmak gerekiyor. Bir de yoruma burada şey çok önemli hocam. Sence de doğru mudur o? Yani yoruma çok öyle şey vermeyecek, fırsat vermeyecek şekilde mi biraz daha o içeriği hazırlamak
Yani
doğru
biraz maddi
olacaktır?
vakaları orada iyi yazmak gerekiyor. Yani işte şöyle ben bir araba aldım, arabam ayıplı çıktı, bana bir tüketici mahkemesine dilekçe yaz dediğinde o dilekçe olmuyor. Yani yazıyor tamam, yazıyor ama senin istediğini yazmıyor. Yani hani burada aslında ChatGPT şunu yapıyor. Senin anlatımlarına göre, senin verdiğin iyi promptlara göre onu hukuk diline çeviriyor, hukuki argümanlarla güçlendiriyor ve sana bir hukuk dilekçesi yazıyor. Bunu şeyde de yapabiliriz, resmi makamlara verilecek dilekçede de yapabiliriz. Mesela belediyeye bir dilekçe vereceksiniz. Konunuz ne? İşte mahallenizde temizlik yapılmıyor, çöpler toplanmıyor vesaire. Sen şunu dediğin zaman, evet ben işte Keçiören Belediyesi'ne bir dilekçe yazmak istiyorum. Burada çöpler toplanmıyor. Ben temizlik vergisi veriyorum. Belediye kanununda belediyenin çöpleri toplamak gibi bir görevi var. Bu görevlerini yerine getirmiyor. O yüzden ben bu çöplerin toplanması için kanunlara da atıf yapan bir dilekçe istiyorum. Aynı zamanda işte dilekçeme cevap verilmediği zaman da pardon bir hapşıracağım.
Tam olarak süreci özetliyor aslında Olgun abi, değil mi?
Yani
Sakin.
ben
Evet.
işte mahkemeye başvuracağım burada dediğin zaman da hatta tazminat talebim de olacak dediğin zaman da o dilekçeye bunların hepsini güzelce bir resmi makama hazırlanacak şekilde dilekçeyi hazırlıyor. İşte Keçiören Belediyesi'ne başvurucu şu konu şu tarih şu. Ondan sonra da diyor ki işte ben şurada yaşıyorum. Çevre temizlik vergisi kanunun şu maddesi uyarınca siz şu görevinizi yapmıyorsunuz. Belediye kanunun maddesi size şu görev veriyor, bunu yapmıyorsunuz. Bunu işte 3 gün içinde, 5 gün içinde yapın. Aksi takdirde hakkınızda dava açacağım, tazminat talep edeceğim falan diye bir dilekçe de yazdırabiliyorsunuz. Yani sadece hukuk şeye mahkemeye değil her anlamda dilekçe yazdırabilirsiniz.
Aslında bence dilekçe derken ben de böyle minik bir örnek vereyim mi Sarper Hocam
Evet, ben
sizlerin
de sana dönecektim
şeylerinde?
şimdi tam hocam. Çok iyi oldu.
Yani dilekçe ben tabii yani çok hukuki bir noktada yani çok yani şey yapmadım ama geçen bambaşka bir şey için kullandım. Hani dilekçe değil ama yani her türlü şekilde bunu kullanabilirsiniz anlamında. Minik bir ekran paylaşacağım. Sesi paylaşayım. Tüm görüntüyü göstermek istemiyorum ama abi. Ya paylaşayım bir şey olmaz zarar yok bir saniye. Bir saniye. Hemen hocam şey yapacağım. Ama şeydi, bunun amacı şeydi. Geçen babam bir rahatsızlık geçirdi Sarper hocam. Yani
Geçmiş olsun.
epeydir yazışıyor. İşte dedi ki işte bir şeylerle ilgili bir sürü şey oldu. Yani arada ona, ben bu arada o tür şeyleri devam ettiriyorum. Yani o hep o chat'e giriyorum hani devam etsin diye. Biraz da şişiyor bazen hocam o da. Ona da ne yapılabilir ona bakmak lazım ama noktasında artık babam çok şükür bir tık daha iyi oldu. Hocam şey yaptım. Hatta şimdi onun şeyine gelmeye çalışıyorum. Acaba bulabilir miyim onu diye. Onun şeyini bir dakika şeyi bulamadım ama bir şeye bakacağım hocam. En son dedi anneme tavsiyelerini içeren bir mektup hocam. Onu dinletmek istiyorum size. Şimdi ama o ekran bir tekrar bakmak istiyorum hocam. Tekrar buldum hocam. Ekranlar, ekran. Ah buldum. Casus sesi geliyormuş şu
Şu an ekran paylaştım.
Geliyor mu Casus sesi?
Şu an ekranı paylaştın, henüz gelmedi ses.
Hemen bir gerekebilir hocam. Onu hemen yapacağım şimdi.
Tamam.
Ekranı paylaştığımı varsayıyorum.
Kopyala değiştir diyorum.
Şu an geliyor mu?
Beni çok
O
kapatıldı.
ya kopyalı değiştir diye duydum ama sanki şeyden bilgisayar hoparlöründen geliyor gibi hocam sesin.
Acaba ben acaba şey mi yaptım hocam bir saniye. Acaba ekran paylaşımı sesi paylaşmadım mı? Bir saniye tekrar özür diliyorum çok.
Tamam, önemli değil.
Paylaş yapmam.
Sabri hocam, Engin bunu yaparken ben bir şey daha
Tabii
söyleyeyim.
sen konuş oradan
Tabii,
oradan da
tabii,
söyledim.
tabii.
Yani burada şey de çok önemli. Mesela Eleven Labs, biliyorsunuz onu konuşmuştuk sanırım. Şimdi Eleven Labs'a bir PDF kitabı yüklediğiniz zaman orada hukuki araştırmaları yapıp, mesela diyelim ki kira konusunda bir araştırma yaptınız. Kira hukukuyla ilgili bir kitap yüklediniz. Dediniz ki işte
Bunlar
bana,
abi level up değil. Notebook elem diyor oğlum. Şey
aman
olmuyorsun.
evet, notebook,
Yani
özür
çok
dilerim.
alakasız bir şey söyledi de o yüzden ne alaka
Tamam.
diyelim.
Tamam, özür dilerim. Notebook ile. Diyelim ki kira tahliye, bana dediniz ki bana tahliye hususunda bir özet çıkar. Tahliye davalarının açılması şartları falan diye bir özet çıkart dediniz. Özeti çıkarttı. Siz o dosyayı da mesela ChatGPT'ye yükleyip bana bu dosyaya bakarak, bu dosyadan çalışarak işte olay da şudur. Bir tahliye davası dilekçesi hazırla diyebilirsiniz mesela. Bunu da yapabilirsiniz. Notebook elem dilekçe yazıyor mu? Onu hatırlamıyorum ama
Yok. Notebook elemin o özet çıkarır.
ama
Yani
işte o
notebook elem o
özeti
kadar
baz
detaylı.
alarak şey, hatta o zaman şöyle bir şey de olur. Mesela ChatGPT'ye yapabilirseniz, hani o kitabın tamamını yükleme şansınız olursa, sadece
Yüklersin PDF alıyor çünkü tek dosya olursa sorun olmaz onun üzerinden çalışır.
büyüklüğü nasıl bilmiyorum ama hani sadece bu dosyaya bakarak bana dilekçe hazırla dediğin zaman aslında uydurma da yapmamış olur bu sefer. O şekilde şey de yapılabilir, dilekçe de hazırlanabilir.
Tabii aynı zamanda o araçlardan kaynak gösterdiğim kaynakları da gösterip sadece bunlar üzerinden yap diye. Değil mi Sarp Hocam? Katı
Evet.
prompt verdiğinde onu yapıyor
Tabii
zaten.
ya, şey bile yapılabilir. Yani hani diyelim ki sürekli dilekçe hazırlayan bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa arkadaşlar, özelleştirilmiş ChatGPT oluşturup o PDF'leri de yüklerseniz doğrudan güvenli içerikler o anlamda da elde edersiniz dilekçe oluştururken, ve daha sağlam kaynağınız olur özellikle kanuni açıdan diye düşünüyorum ben de.
Şu an bana ses geliyor mu?
Hayır, henüz değil ama ekran paylaştı fakat ses gelmedi.
Tamam, bu da şey tekrar alayım.
Bu ses
Şimdi
kartı ile ilgili dün bir ayarım vardı senin. Acaba o
menüler
olabilir mi
kapatıldı.
hocam?
Baba tahlilleri ve öneriler Google Chrome
Şimdi
engine link.
geldi.
Baba tahlilleri ve
Geldi.
öneriler Google.
Geldi.
Şimdi burada da yazışmanın tamamı. En son dedim ki ben çekti bir sürü işte şöyle dedi. Anneniz şöyle davransın falan dedi.
Şunu dedin. Başlık seviyesi 5. Harika, bunu şimdi anneme mektup gibi bir dille yazar mısın? Annemin adı Yüksel. Babamın adı Ziya bu arada. Kopyala değiştir düğmesi
Tabii
basılmadı.
onun öncesinde şey dedim. Şey bir dil promptumda. Tıbbi bir dil kullanma dedim. Hocam tamam mı? Öyle bir şey.
ChatGPT başlık seviyesi 6.
Yazdı ama ona gelince cevap verdi.
Şunu dedin, başlık seviyesi 5. Bence çok güzel ama sanki burada Ziya yerine babam ifadesini kullanarak mı metni güncellesek, birine anneciğim diğerine Ziya deyince biraz garip durdu.
Yani bir şey ya öyle kullandı. Ben böyle bir geri bildirim daha verdim hocam.
ChatGPT başlık seviyesi, haklısın, ağzı açık gülme gerçekten o vurgu biraz tuhaf, metni aynı sıcaklıkta ama Ziya yerine babam ifadesini kullanarak akışı daha doğal olacak şekilde güncelledim. Buyur.
Şimdi hocam aslında chat bu bana bir sürü tahliller işte nasıl davranılmalının şeyi vardı. Ben bunu çok basit bir dile dönüştür. Hiçbir tıbbi terim kullanma ve neler yapabiliriz nekaat döneminde ile ilgili bir mektup yazdım. Hızlıca
Ayraç. Sevgili Yüksel anneciğim. Baş.
böyle başlıyor hocam şimdi dinleyin.
Sevgili İmsel anneciğim, bu satırları sana, babamın iyileşme yolculuğunda onun yanında en büyük yükü taşıyan kişi olduğun için yazıyorum. Çok zor ve yorucu bir dönemden geçtiniz ama şükürler olsun ki şimdi daha aydınlık bir aşamadayız. Antibiyotikler görevini yaptı, mikrobu büyük ölçüde temizledi. Şimdi sırada babanın gücünü yavaş yavaş geri kazanması var. Bu süreçte senden olağanüstü şeyler beklenmiyor. Aslında yapman gerekenler çok sade ama çok kıymetli. Öncelikle şunu bilmeni isterim, babam şu an hala biraz yorgun. Bu çok normal. O yüzden onu ne tamamen yatakta tutmak ne de fazla zorlamak doğru. Ev içinde kısa kısa yürüyüşler yeterli. Yorulduğunu hissettiğinde dinlenmesine izin vermen en doğrusu. Yemek konusunda çok yesin diye üzülme. Az ama faydalı yemesi yeterli. Bir kase çorba, biraz et suyu, bir yumurta, yoğurt, haşlanmış tavuk bunlar babama güç verir. Yağlı, ağır, çok baharatlı yemeklerden şimdilik uzak durmak iyi olur. Tatlı olacaksa da hafif olsun. Sıvı meselesinde de ölçü çok önemli. Ne susuz kalsın ne de fazlasını içsin. Küçük yudumlarla gün içine yayarak içmesi yeterli. Dizi konusunda senden ricam şu. Babamı dizini zorlamaya çalışma. Şişlik, kızarıklık ya da ısınma olursa zaten fark edersin. Otururken dizinin altına ince bir yastık koyman rahatlatır. Yürüteçle yürümesi iyi ama acele yok. Her gün sadece birkaç şeye göz atman yeterli. Konuşma ateşi var mı? Konuşma titreme olur mu? Konuşma iştahta belirgin azalma var mı? Konuşma dizi eskisine göre daha şiş mi? Konuşma bir günde belirgin şekilde çökmüş mü? Bunlardan biri olursa geçer demeden haber vermen çok önemli. Bir damleciğim, belki en önemlisi şu. Babamın morali, yediği yemekten de içtiği sudan da daha etkili. Sakin bir ev, huzurlu bir ortam, iyileşiyorsun diyen bir ses ona gerçekten iyi geliyor. Senin varlığın, ilgin, sabrın bu iyileşmenin en büyük parçası. Şunu bil, şu ana kadar yaptıkların zaten çok kıymetli. Bundan sonrası acele etmeden, zorlamadan, sevgiyle devam etmek. İyi ki varsın, iyi ki babanın yanındasın. Sevgiyle, ayrıç istersen istersen.
Hocam bu o bütün tıbbi terimlerden arındırarak yazdık. Sonra ben bunu gördükten sonra dedim ki ha bunu yazmışken şöyle bir prompt verdim.
Şunu dedin, başlık seviyesi 5. Bir mektupta babama yazsak ona neler söyleriz benzer bir dile. Kopyala değiştir düğmesi.
Yani çok uzun promptlar ve tabii geçmişi olduğu için yani ben genellikle şöyle yapıyorum. Benim prompt tekniğim şöyle. Yani ben yazışmalarımda hep adım adım giderim. Yani bunun çok geçmişi var. Önce şöyle yapıyorum, var falan devam edeyim. Yani tek promptla bütün işi bir günde bitirmek gibi bir derdim hiç olmuyor. Yani önce böyle yaparım, önce şöyle yaparım falan. Hep adım adım oluşup bir sona varıyor. Yani benim yazım tekniğim öyle oluyor hocam genelde. Yani her şeyi bütün bütün vermiyorum. Bunun alanı da bu değildi ama en son
ChatGPT başlık seviyesi 6.
yazıştırdım. En son babama
Ne
yazdığım
güzel bir
mektupta
fikir emin.
şöyle oldu. Ve dedi
Bu mektup
babama
baban
şunu
Ay.
yazar.
Sevgili babacığım, baş. Sevgili babacığım, bu satırları sana, geçtiğimiz zor günlerden sonra biraz durup nefes alabilmen için yazıyorum. Kolay bir süreç yaşamadın, bunu biliyoruz. Ama şunu bilmeni isterim ki artık daha iyi bir yere geldik. Vücudun, verilen ilaçlarla mikropla güzel bir mücadele verdi ve şimdi toparlanma zamanındasın. Şu sıralar kendini biraz yorgun hissetmen çok normal. Bu bir zayıflık değil, tam tersine vücudunun çalıştığının işareti. O yüzden kendine kızma, acele etme. Her şeyin yavaş yavaş olması gerekiyor. Gün içinde biraz hareket etmen iyi geliyor, ama yorulduğunu hissettiğinde durmakla en az yürümek kadar kıymetli. Kimse senden eskisi gibi olmanı hemen beklemiyor. Bugün attığın küçük bir adım, yarının gücü demek. Yemek konusunda da kendine yüklenme. Az ama faydalı yemen yeterli. Bir çorba, bir yumurta, biraz yoğurt bunların hepsi vücuduna güç veriyor. Bitirmeliyim diye düşünme. Canın ne istiyorsa o kadar. Dizinle ilgili yaşadıkların seni zorladı, biliyorum. Ama şu an önemli olan onu zorlamadan, sabırla hareket etmek. Her geçen gün biraz daha rahatladığını fark edeceksin. Yürütaç bir zayıflık değil, aksine seni ayakta tutan bir destek. Babacığım, belki de en önemlisi şu, bu süreçte yalnız değilsin. Annen, bizler ve seni takip eden doktorlar hep yanındayız. Senin tek görevin kendini biraz dinlemek, biraz sabırlı olmak ve iyileşmeye izin vermek. Biliyorum, ne zaman tamamen geçecek diye düşünüyorsun. Bunun net bir günü yok. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, doğru yoldasın ve iyiye gidiyorsun. Biz seninleyiz. Her adımda, her nefeste, sevgiyle, ayrıç istersen.
Hocam bu da yani
Ekran paylaşımı toplantı
bunu
kontrolleri.
belirteceksiniz. Çok resmi mi? Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani dilekçe, mektup veya başka şeylerde. Bunu da ya, veya bunu aynen kopyalamaya da bilirsiniz. Kendiniz üzerine oklayıp yani oradan ilham alıp bir şey yapabilirsiniz. Bir şey var yani önemli olan doğru bağlamı yakalamak. O zaman ve doğru soruları sorabilmek bence. Onu sorduğunuz zaman bir yere geliyor. Orhun abim dediği gibi birçok kaynaktan gösterip de bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle bu aralar şeyler çok fazla. İnsanlar kampanyalar için mesela geçen Burak Can bana yazdı. Engel Sayfon Gurman'ı da yazıyor sürekli. Bu orklarla ilgili derdi var çocuğun. Yamaha'ya yazıyor. Kork'a yazıyor sürekli. Diyor ki Allah'tan İngilizce çıktı da Engin Hocam diyor. Onlara yazdım diyor. Yani şey var. Derdinizi doğru şekilde siz kendinizi anlatıyorsanız, ifade ediyorsanız orada promptu yanlış verseniz bile düzelterek belli bir noktaya gelip bir de tek ilk başta yetinmeyip devam ettiğinizde belli bir noktaya hep dilekçeler geliyor bence hocam deyip ben susayım.
Yani aslında senin uyguladığın tekniğin şöyle güzelliği var. Bunu normalde uygulanması gereken tekniklerden bir tanesi iterasyon diyoruz biz. Yani bir toptan bir prompt vermek yerine devamlı konuşma içerisinde böyle minik adımlarla sonuca ulaşmak bu çok çok önemli bence. Ve hani böyle yapılan promptlarla da oluşan çıktılar çok da anlamlı oluyor aslında. Yani hani genel itibariyle şeyler dilekçe hazırlama konuları da böyle bir taraftan hocam. Dilersen aslında ben de böyle küçük bir çalışma yaptım. Sonuna kadar tabii ki dinletmeyeceğim ama onu da dilersen böyle bir göstereyim ben çok
Olur
hızlıca.
hocam tabii. Aha.
Bir örnek biri için hazırlamıştım aslında. Bunu da direkt böyle şöyle bir yapalım. Şöyle ses bakalım. Şimdi şu
C
Şu an şey geliyor mu? Ses
Türkiye'nin
geliyor mu arkadaşlar?
aşağıdaki talimat katılımcı
Ekran okuyucu duyuyor muyuz?
Geliyor, geliyor Serpil Hocam.
Tamam, şimdi şöyle yapalım.
Aşağıdaki talimatlara tam uyarak Türkiye Noterler Birliği'ne hitaben yazılacak resmi bir dilekçe metni hazırla. AMAC, görme engelli bireylerin noterlik işlemlerini başka bir kişinin yardımı veya refakatı olmaksızın kendi basına ve eşit koşullarda gerçekleştirebilmesini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik talep ve önerilerin iletilmesi. Dilekçe dil ve üslup kuralları, dil kesinlikle resmi, sade, açık ve yoruma kapalı olmalıdır. Duygusal, kişisel veya temenni içeren ifadeler kullanılmamalıdır. Varsayım, genelleme veya suçlayıcı dil kullanılmamalıdır. Talep edilen hususlar açık, ölçülü ve uygulanabilir şekilde ifade edilmelidir. Metin, hukuki yazım ciddiyetini korumalıdır.
Gibi devam eden bir metin hazırladım hocam. Ve hani bunun
Ama
sonunda
orada
da...
şey, hocam
buyurun
oradaki
hocam.
şey çok önemli. Net ve sistematik bir prompt veriyorsun. Yani tüm neler istediğini falan çok açık anlatmak gerekiyor.
Ve burada net bir şekilde bir de ne yapmaması gerektiğini de ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla öyle çıktı, çok daha net oluyor aslında. Bunu kullanarak da böyle bir örnek hazırlayıp arkadaşımıza paylaşmıştım. Onu da aslında böyle bir sunmak istedim ben bir tarafta. Yani bunun üzerine çok başka Olgun hocam senin ek bir önerin olur mu ya da daha farklı mesela kullandığın senin günlük yaşamda özellikle hukukçu arkadaşlar bu kayıtları dinleyeceklerdir. Onlar için avukat arkadaşlar için önerilerin olur mu bu bağlamda? Belki o çok daha etkileyici olabilir diye düşünüyorum bu kayıt için. Hocam bizi duyuyor musun?
Bana mı sordun Olgun abi mi
Olgun
sordun?
hocama sordum ben. Olgun
Evet, o
hocama
yüzden ben
soruyorum.
şey yaptım. Olgun
Ha,
abi
ben
de.
şey alamadım Serper hocam. Bir şeye bakıyordum da. Benim de soruyu alabilir miyim?
Şöyle diyorum, özellikle bu dilekçe hazırlama konusunda avukat arkadaşların işine yarayabilecek ek ipuçlar veya senin önerebileceğin şeyler var mı diye aslında sormak istemiştim.
Şöyle
Tamam.
ek ipuçlar muhakkak yani hazırlanacak dilekçede hani evet ChatGPT'yi hazırladıktan sonra onu diğer kaynaklarla doğrulatması bir önemli. İkincisi duyduğuma göre bu işte Google Gemini veya ChatGPT ikisi de hukuk alanında sanırım artık daha şimdilik yapıyorlar ama öyle bir şey de duymuştum dilekçe yazdırmayacakmış ya da böyle bir şey yapmayacakmış ya da hukuki yardım vermeyecekmiş diye duydum. Sanırım bu konuda işte hem Amerika'daki hem de diğer ülkelerdeki hukuk otoriteleri, barolar falan sorun çıkartıyormuş işte hani bizim mesleğimiz gidiyor elimizden gibi. Bunu
Onu
da
sanıyor ki öyle o kadar komik
ya
yani.
o evet yani
Yani
bana
öyle
oradan
duydum
yazdı.
ama ne kadar gerçektir değildir bilmiyorum. Ama şey yani doğru promptlar ve şimdilik verilen hukuki yardımın başka kaynaklardan doğrulandıktan sonra mahkemeye gönderilmesi çok önemli. Çünkü hukuk çok yoruma bağlı bir şey olduğu için, olgu olduğu için şey yapabiliyor. Yanlış bilgi verebiliyor ChatGPT bu anlamda. O benim ipucum muhakkak teyit etmeden bir bilgiyi oradaki verdiği bilgiyi teyit etmeden dilekçesinde bulundurmaması arkadaşlar.
Evet yani orada şey var tabii ki zaten mutlaka yani şey yapman lazım bir şekilde kumandanlığını yapmak zorundasın yani öyle bir de bazı şeylere de dikkat etmek lazım çok klasik gelenekselleşmiş cümleleri var bu yapay zekanın yaptığını gösteren değil mi Sarper Hocam onlara da dikkat
Evet.
biraz mutlaka üstüne kendi dokunmanı yapman lazım yani eklemen gerekiyor.
Aynen. Bu
Özellikle
çok
humanizm.
önemli. Gerçekten dilekçeyi ben gördüğümde mesela kendi yazdığım dilekçelerimi biliyorum. Dilekçe onun yazdığı dilekçeye baktığımda çok robotik geliyor bana. Yani böyle biraz hani o duyguyu avukatın kendi duygusunu o dilekçesine yedirmesi gerekiyor.
Tabii, ya senin bir üslubun var. Yani ben hep orada şuna inanırım. Yani tamamen o copy paste yapmaktansa ya bilmiyorsan dili şey yapmak orada mümkün olduğunca kendinden bir şey katman lazım onun içine yani. Onunla onu derleyerek yapmak dilekçelerde çok önemli. Yoksa arkadaşlar bir de çok belli oluyor ya. Onu belirteyim yani. direkt tamamen oradan alıp kopyaladığınızda o kadar belli oluyor ki. Yani ona karşın şöyle bir sorun. Yani orada şuna bakmak lazım. Sen öyle yazarsan karşı tarafta otomatik yanıtını sana öyle yazar. Yine ciddiye alınmazsın yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu zaten bir insan yazmadıysa ben de ona öyle vermem diyebilirsin. O yüzden evet, buradaki özellikle şeyi anlamda değil mi Olgun abi? Bilgiler, kanun maddeleri, o tür bilgileri oradan almak ama oraya mutlaka kendi dokunuşumuzu da bir şekilde yapmak herhalde iyi olur.
Evet, o çok önemli. Hani burada sana şöyle yardımı oluyor bu şeyin. İşte oturup kanun maddesi araştırmıyorsun ya da araştırıp bulup o kanun maddesini dilekçene yapıştırmıyorsun ya da işte Yargıtay kararına yapıştırmıyorsun. Sana zaman kazandırıyor bu anlamda. O kaynakları getirdiği için bir de o kanun maddelerini sen dilekçenin içerisinde gördüğün zaman daha şey oluyor. Yani o dilekçeye biraz daha kendin o kanun maddesine bakarak, çünkü ezberinde olmuyor, unutmuş olabiliyorsun. Ha, burada da böyle bir şey varmış, ben de şunu şöyle geliştireyim diye şey de yapıyor sana. Yani yolda gösteriyor.
Belki o noktada özellikle derin araştırma da kullanılabilir diye düşünüyorum. Şu an konuşurken hani daha net bir veri elde etmek adına diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama özellikle bir kanun maddesini ve detaylarını araştırmak konusunda da belki derin araştırma çok daha etkili olurmuş gibi geliyor
Ya
bana.
Serpen hocam, ben o hani size söylediğim en baştaki dilekçe vardı ya, bu Yargıtay kararlarını
Evet,
yanlış verdi
evet.
falan. Aslında onu ben derin araştırmayla yaptım. Yani dosyayı yükledim, derin araştırmayı seçtim. Bana ayrıntılı bir şey yaz dedim. Ama öyle yanlış yazdı yani.
Şey de yok değil mi? Yani hukuki camiada özelleştirilmiş bir AI
Var.
tabanlı bir şey var mı
Var
hocam?
var.
Sizin
Var.
eriştiğiniz özellikle.
Biraz erişilebilir değil ama o şeyin adını unuttum ben aslında, bugün onu şey yapacaktım. Bir paralı birkaç tane böyle sürüm var, yapay zeka şeyi. İşte dilekçe yazan, Yargıtay kararı koyan, işte seni yönlendiren, takvim oluşturan falan, böyle yapay zeka uygulamaları var. Hani mesela işte Enginlerin hani ChatGPT'si gibi şey gibi, ama bu tabii daha gelişmiş. İçinde çok Yargıtay kararı barındıran falan, işte dilekçe formatları, örnekleri barındıran bir şey. Hani kimi şöyle diyor Sarfer hocam, ben buna katılmıyorum. Mesela işte avukat otursun, dilekçesini yazsın, şey yapsın, işte avukatlık şeye, yapay zekanın eline düştü falan. Ben öyle düşünmüyorum. Çok zaman kazandırıyor insana bu. Yani evet, dilekçeyi yaz yaz. O, ben şimdi bildiğim şeyi illa oturup niye yazayım? Bir tuşa basıp yazmak varken oturur kontrol ederim. Daha çok zaman kazanırım. Ben mesela öyle bakıyorum olaya.
Neredeyse her dilek.
Engin, val çok kesik geldi sesin, hiç dediklerini anlaşılmadı.
Evet, hocam son bir sesi yine kesildi.
Şu an
Şu
nasıl?
an
Bugün
yani
internetin çok kötü.
bugün
Sen neyden
internetin
bağlanıyorsun bilmiyorum ama.
hala mı kötü?
Şu an
Şu
bir
an bir
iyi geldi tekrar.
iyi mi şu an?
Evet,
Gidip
iyiymiş, şu
geliyor
an
ama işte.
geldi.
Yok, şey diyordum yani, zaten dilekçelerin, hukuki dilekçelerin benim gördüğüm kadarıyla aralarda birçok şeyde başı, sonu, birçok yeri o kadar aynı ki terminoloji falan. Yani tamamen şeyle dolduruluyor, ortasını senin iyi doldurman gerekiyor. Satranç gibi yani, başta olan hareketleriyle. Yani biraz öyle de görünüyor. Şimdi oraları niye tek tek elle tekrar yazasın yani? Zaten
Ya
şey
arkadaşlar,
yapmadan önce de siz şey yapmıyor muydunuz? Bir dilekçe şablonunuz oluyor genelde.
var evet,
Birçok
dilekçe
onu
şablonları var.
dolduruyorsun
Hatta
yani hani.
birçok hukuk kitabında dilekçe örnekleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bunun dijitale dökülmüş hali. Yani bu kadar yadırgamalarını ben anlamıyorum.
Ya illaki bu şeyde de alanda da ciddi bir dönüşüm olacaktır diye düşünüyorum hocam. Yani hani bunda zamanla görüyor olacağız ama tabii ki hukuki alanda da zamanla bu alanda iyileşme kaydettikçe AI'lar arkadaşlar muhtemelen hem bir maddeye ulaşmak, kanun maddesine ulaşmak çok daha kolay olacak. Hem de kişiler belki çok daha net isteklerini anlatabilecekler diye düşünüyorum. Aslında bugün biraz söyleşi tadında geçti arkadaşlar. Hani genel itibariyle. Son böyle eklemek istedikleriniz ya da hocam senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı Engin hocam?
Yok hocam, dilekçe bu biraz bir kişiseldir ama yani biz hukuk boyutunu konuştuk ama herkes, ben de işte küçük bambaşka bir şey koyuyor. Herkes farklı bir alanda yazabilir. Yani bunu bir kampanya gibi
Tabii.
düşünebilirsiniz. Bir change.org kampanyaları da yaptık bir zamanında. Onu yapabilirsiniz falan. Ama her ne yapıyorsanız yapın, o konuya hakim olarak yapın. Yani hiç bilmediğiniz bir konuda değil de, yani sen bir konuda gerçekten derdim var. İşte o Burak mesela, değil mi? Yamahalara yazmak istiyor çünkü orklar erişilebilir değil. Şimdi onu Burak'ın yaz. Ben yazsam aynı dilekçeyi istesem yazamam çünkü o orkların neden erişilebilir olmadığını bilmiyorum.
Evet.
Ya anlatabiliyor muyum? Ya da
Evet,
ben
profesyonel
şimdi
yazar.
bir dava dilekçesi yazmak istesem şu an hakikaten bir davam olursa anlamlı. Ya benim böyle böyle bir arsam var falan. Şimdi yok ki hani yaz gitsin. Şey, alanda gerçekten ya ben şunu söylüyorum. Bilmekten çok ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani ben bu tür şeylerden ne istiyorsun? Sen tam hakikaten senin istediğin ne? Derdin ne? Onu doğru verebiliyor musun? Bunu bildiğin zaman kendi bilgilerine o dilekçe güç katıyor. Yoksa komik duruma düşüyorsun. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Umarım sesim düzgün gelmiştir bunları anlatırken ama
Çok net geldi. Yok, çok net geldi.
yani
Çok net.
komik duruma düşmek istemiyorsanız siz gerçekten o alanda ne ilgileniyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Onu iyi hep Sevda da onu söylüyordu ya yani duymuştu. Yani 10 kişi aynı şeyi istesin, 10 kişiye farklı yanıt alır. Niye? Çünkü senin zeka seviyenle, onu isteme kapasitenle onun verdiği yanıt çok benziyor birbirine. Ona gitmek lazım, ona dikkat etmek lazım. Bu yüzden siz ne istediğinizi iyi bilin ve onu doğru ifade edin. İlle böyle düzgün, süslü cümlelerle ifade etmek zorunda değilsiniz. Şunu da çok kullanıyorlar. Ya ben mesela şunu diyorum, özellikle programcılıkta da konuşacağız. Ya benim hayalimde şöyle şöyle şöyle bir işlem yapmak var ama bunu nasıl yaparız acaba? Önce
Evet.
onu alıp oradan onu çünkü o da bir çeviri çünkü hocam prompt da bir çeviri bence hani. Ama sen kendi coşkunu bir anlatıyorsan oradan ha, bunu güzel bir prompta dönüştüreyim. Resim çizerken falan da. Sonra o aldığını da verebilirsin gerektiğinde. Ama baştan önce kendini doğru ifade etmek, yani serbestçe doğru ifade etmek ve mümkün olduğunca onunla ilgili ayrıntı vermek önemli diye düşünüyorum. O ayrıntıyı verdikten sonra gelen şey de yine bir dilekçe çıkacaktır ortaya. Onu da alıp yine aynen kullanmamanız önemli. En son şey hatırladım hocam, onu da söyleyeyim. En son GETEM'in şeyinde ben her sene konuşma yapıyorum ki sertifika törenlerinde. Bu sene vaktim azdı. Dedim ki ChatGPT'ye ya ben bir konuşma yapacağım ama konuşmamda özellikle vurgulamaya çalışacağım şey şu. Yani nedir orada neyle ilgili konuştum işte erişilebilirliğin önemi ve şu gibi konularla ilgili ona 8-10 tane anahtar kelime verdim. Ya yani ben şu konulara şu benzetmeleri yaparak değinmek istiyorum dedim. Anlatabiliyor muyum? Şablonu çıkarttım. O onun içini doldurdu. O zaman güzel oldu ama. Sen hiçbir şey sadece desen ki ben konuşma yapacağım. Ne yapayım? Olmuyor o zaman. O zaman olmuyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Aynen öyle. Anahtar kelimelerle biraz daha yönlendirmek ve AI'yı aslında karşınızdaki gerçekten
Gerçekten
bir
bir
danışman
danışman
gibi
gibi.
kullanabilmek belki de o noktada.
Tabii
Galiba
hocam bir de
ha, buyur hocam.
şeyde kontrol yani sağlamasını yapmak çok önemli. Şimdi geçen hafta bu fotoğraf yapma işini konuşmuştuk ya hatırlarsan son şeyde. Şimdi ben bir fotoğraf yaptırdım son şeyde YouTube'daki son şarkımda. Dedim ki deniz kenarında bir platform sahne olsun. Sahnenin arkası denize baksın. İşte arkadan bir gemi geçsin. Ben işte sahnede elimde mikrofon sehpası olsun. İşte elimde mikrofonla şarkı söyleyeyim. Şeyde saksafon ağırlıklıydı parça. Bir tane saksafoncu da benim biraz arkamda dursun. İşte sahnede orkestrada da şunlar olsun. İşte seyirciler de hepsi yerlerde otursun. Telefonların ışıklarını yakmış olsun. Ve bu parçayı dinlesinler. Bir yaz konseri gibi dedim. Tamam bana bu resmi çizdi. Ben şimdi bu resmi aldım. Şeye betimlettim. BIMAYAZ'a. Yani ChatGPT'ye çizdirdim. BIMAYAZ'a betimlettim. BIMAYAZ aynen benim söylediğim gibi betimledi resmi. Ondan sonra ben de dedim ki oğlum tam böyle iyi demek ki dedim. Sormadım kimseye. Şey orada da duruyor zaten. Koydum şeyi. Sonra bana biri dedi ki ya dedi sen şeyde değilsin. Resimde seyircilerin önünde değilsin. Yani evet seyircilerin yüzü sahneye dönük. Onlar bir kumsalda da şeyde saksafoncu da kumsalda onların önünde. Sen seyircilerin arkasında duruyorsun. Oradan şarkıyı söylüyorsun. Aa mümkün değil dedim. Ya ben inanmıyorum bak şimdi gören adam o kadar şey yapmışım. İnanmıyorum. Sonra dedim ki ChatGPT, burada dedim ben neredeyim? Şeyde dedim hani ben sahneyle seyircilerin arasında mıyım? Seyirciler bana mı bakıyordum? Evet dedi sen dedi sahnenin önünde duruyorsun dedi şarkı söylüyorsun ve tüm seyirciler seni dinliyor telefonlarıyla seni kaydediyor dedi. Yani şimdi çok tuhaf. Niye böyle oldu bilmiyorum ama gerçek fotoğrafta ben işte seyirci aynen şey yani o gören kişinin söylediği gibi seyircilerin arkasında ama tabii yapay zeka ile çizildiği için beni biraz daha büyük gösterip fotoğrafta elimde mikrofonla seyircilerin arkasından şarkıyı söylüyorum. Yani böyle bir şey var.
Öncesi
Buna
var.
çok dikkat ederim. Yani çok
Evet.
ilginç. Niye böyle oldu onu da anlamadım ama böyle de bir şey yaşadım.
Acaba merhaba arkadaşlar.
Merhabalar, Abdülmecit Bey. Buyurun.
Acaba burada ben şeyi merak ettim. Bu çizdirmiş olduğum prompta beni de sahnede göster gibi bir şey demediğin için mi böyle dedim?
Hayır, ben dedim ki ben sahnedeyim, şarkıyı sahnede orkestranın önünde söylüyorum dedim zaten. Bana da öyle söyledi, şey betimlemede de öyle söyledi. Sen sahnedesin, elinde mikrofon, hatta altın renkli mikrofonla şarkı söylüyorsun dedi yani.
Resmi.
Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şimdi
Eşan
bunun
bu resimle ilgili değil ama konu değil.
dilekçe, evet, dilekçe ya.
Alın.
Hani
Yani o
şöyle,
resmi
şunun
önemli.
için anlattım.
Bunu
Hani
kayıt
promptları,
sonrasında.
kaynakları iyi kontrol edin bitince. Bunu o açıdan örnek verdim. Yani
Evet,
sadece
haklısın
dilekçe
hocam.
değil.
Ben
Ya
bir
o
biraz.
başka şeylerde, çünkü özellikle dilekçelerde bu çok daha tehlikeli. Bilmem şu şu kanunun şu maddesine göre dediği diye bir kanun maddesinden bahsediyorsa, hakikaten o kanunun olup olmadığına mutlaka bakmak lazım. Çünkü ondan sonra bambaşka komik duruma düşünebilir yani.
Ben de burayla ilgili tam bir şey daha sormak istiyorum arkadaşlar. Çok vaktinizi de almadan. Özellikle bu hukuki terimlerle alakalı oluşturulan bir prompt havuzu elinizde mevcut mu? Ya da elinizde olmasa da yapay zekaların kategorize edilmiş prompt havuzları var mı? Bunu da hani.
Ben ona inanmıyorum ya. Öyle şeyler
Yok,
varsa da
öyle bir
hani şey
yani.
yok. Öyle bir şey olmaz
Var
çünkü.
yol var.
Hani...
Yapan çok var öyle şeyler. Hani oluşturuyor. Hatta programlar bile var. İnsanlar böyle veriyor, oradan prompt çıkıyor falan. Yani bilmiyorum ya, yapılabilir abi, kendi şeyinizin isteğinize yani, prompt havuzu
Şimdi
falan
arkadaşlar,
dediğiniz
yani
daha.
hukukta her olay başlı başına bir şey taşıdığı için, durum taşıdığı için her olayın promptu farklı. Yani orada bir prompt havuzu oluşturamazsınız. Ama mesela geçen de biz bir deneme yaptık. Dilekçeyi yazdık. Dedik ki bu dilekçeyi bize 1950'lerin Türkçesiyle yazdık. Çevirdi, aynen 1950'lerdeki mahkeme dilekçelerini, biraz ağır bir dil tabi, anlamak da zor. Böyle yazdı. Yani onu yapabilirsin, yapıyor da şey olarak. Ama prompt verme işi gerçekten kişinin kendi bilgisine ve hayal gücüne bağlı ve o olayı özümsemesine bağlı.
Yok, bir de ben şuna karşıyım. Şimdi aynı promptu verdiğin zaman, herkes aynı promptla, aynı kalıptan o promptu verdiği zaman dilekçe de aynı oluyor. O zaman senin karşındaki kişi eline armut mu topluyor abi? O da benzer bir şey verir. Yani senin özgünlüğün nerede kaldı? Hani ben o yüzden o tür şeylerde biraz o kadar hazıra konmayın ya. Biraz ne istediğinizi, şöyle ne istediğinizi prompt diliyle değil de, ben tekrar aynı şey, sade bir dille ifade ederseniz onu zaten doğru ifade ettiğinizde yapay zekaların hepsi, Gemini'de, ChatGPT'de, bu ikisi daha çok yani Claude o kadar şey yapmıyor, onlar da anlayıp size prompta dönüştürür. Ama siz onu doğru vermeniz gerekiyor.
Aynen
Bitmişti,
öyle.
parmak kaldırmıştı ama
Evet, ben
kaçırdım
de ona döndüm.
ismini.
Engin
Evet,
Bey'di galiba ya.
merhabalar. Evet.
Merhabalar. Buyurun.
İyi akşamlar. Ben şunu merak ediyorum. Deneyen oldum acaba diye. İşte bu ChatGPT'nin bir ana sayfası var. Hani oradan yazıyoruz, çiziyoruz, soruyoruz. Bir de GPT'leri keşfet diye bir yer var. İşte oraya hukuk ya da tıp mıp yazdığımız zaman böyle hukuk danışmanı, şu bu gibi şeyler, yapay zekalar çıkıyor. Acaba genel ChatGPT'ye sorduğumuz soruyla hani oraya sormamız arasında bir fark oluşur mu acaba? Yoksa ötekinden daha iyi verim alabilir miyiz? Mesela ben oraya
Alabilme
hukuk
ihtimalin
yazdığım
var
zaman
Engin.
hukuk danışmanı falan diye şey çıkıyor. ChatGPT çıkıyor.
Engin var bence. Ama işte onlardan hangisi iyi, hangisi kötü, onlara bakmak lazım. Çünkü onların avantajı sadece hukuk belgeleriyle eğitilmişler, tamam mı? Hani ya, ama işte
Sanırlara
o
benziyor.
bazıları da gerçekten kötü de olabilir. Yani o kalite, işte bu şey gibi düşün. Şimdi ChatGPT genel cevap verir yani, senin hukukçu. Orada zaten alan yapılandırılmış falan, öyle verebilir. O yüzden demin Orhan dedi ya, böyle şeyler de var, uygulamalar da var diye. ChatGPT, ama hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? Belki avukatlar olarak bu konuda bize bir dahaki programlarda da, ders bitmeden hani derseniz ki ya şu daha iyi bir GPT, bununla da verin. Bu Gemini'de de bu GPT'lere ne deniyordu? Onun da bir adı vardı.
Cem,
Zaten
Cem.
Cem'ler var ha. Yani onlardan hangisi daha iyi ile ilgili sizlerin öyle bir önerisi olursa, biz burada dillendirmekten
Mutlu mutlu yarız. Ama dene Engin ben. Yani bazen daha iyi olma olasılığı var.
Olasılığı var, aynen öyle Engin hocam, ne sesi kesildi ama orada özellikle iyi eğitilmiş olup olmamaları biraz da deneyiminize bağlı
Öyle
gözlemlenecek bir
yapalım
nokta.
arkadaşlar. Ben bir tane temiz dilekçesi hazırlıyorum. Bir tahliye davasıyla ilgili. İki tane dilekçe yazdırayım. Haftaya size bunun şeyini vereyim. Yani geri dönüşünü vereyim. Bir işte hukuk danışmanı, ya işte ChatGPT'nin işte hukukla ilgili bir danışmanıyla o dilekçeyi hazırlayayım. Bir de genel hazırlayayım.
Çok güzel
Bakayım
olur.
nasıl bir sonuç çıkacak size. Onu şey yaparım, bildiririm.
Çok teşekkürler hocam. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Olgun hocam olur bana ya da Engin hocama. Evet,
Peki, o zaman
galiba
yavaş yavaş bitirelim
yavaş
hocam.
yavaş bitirelim. Nurşen hocam
Peki.
şey istersen kaydı sonlandırabilirsin. Olgun hocam çok teşekkürler bizi kırmayıp bugün bize
Estağfurullah.
hukuk
Geldiğin için
bilginle
çok teşekkür
abi
ederim.
ben
Sağ olasın.
teşekkür
Destek verdin.
ederim. Umarım faydam olmuştur. Hani çok ben ekran falan paylaşıp
Çok
bir şeyler yapmadım ama zaten onlar belli, hani yapılacak şeyler bildiğimizi varsayarak şey yapmadım. Zaten yazı alanına yazılıp prompt
aynen
aldım.
hocam. Buradaki önemli olan senin gözünle biraz da hani doğru promptu oluşturabilmenin triklerini öğrenmek, ipuçlarını. O açıdan çok iyi oldu. Çok teşekkürler bizi kırmadığın
Haftaya ne yapıyoruz Safer Hocam bu arada bitirmeden?
için.
Hatırlıyor musun?
Hayır,
Unuttun mu?
hatırlamadım da. Onu da
O zaman
bakmam lazım.
haftaya
Haftaya da
öğreniriz
aynen
ne
yine
yapacağımızı.
paylaşırız. Aynen öyle. Ama hani
Peki.
şey, güzel bir paylaşım olacak yine bizim açımızdan. Sana da çok teşekkürler yine eşlik ettiğin için.
Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.